Ayrım 23, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 252, 22. Bölüm, Oraya. Ne yaparsa yapsın, Aratap içindeki hayal kırıklığı hissini silip atamıyordu. Bir süreliğine kendisi olmayı bırakmış, adeta babasının yerine geçmişti. Şu son birkaç hafta boyunca hanın düşmanlarını yenmek için filolara komuta etmişti. Ama bunlar yozlaşmış zamanlardı ve asi bir gezegenin olabileceği bir yerde hiçbir şey yoktu. Ortada ne hanın düşmanları vardı ne de fethedilebilecek bir gezegen. Aratap yalnızca bir komiser olmaya, küçük sorunlarla ilgilenmeye mahkum kalmaya devam edecekti. Lakin hayal kırıklığı işe yaramaz bir duyguydu, hiçbir şey başaramazdı. "Yani haklıydın, isyan gezegeni diye bir yer yok," dedi. Oturdu ve Byron'a da aynı şeyi yapmasını işaret etti. "Seninle konuşmak istiyorum." Delikanlı vakur bir tavırla ona bakıyordu ve Aratap yalnızca bir ay önce tanışmış olmaları karşısında hafif bir hayrete kapıldı. Çocuk artık daha olgun, bir aylık sürede bir insana yapabileceğinden daha yaşlıydı ve korkularını yenmişti. Giderek ahlaki çöküntü yaşıyorum diye düşündü Aratap kendi kendine. Acaba kaçımız tebaamızın arasındaki bazı kişilere karşı yakınlık duymaya başlıyor? Kaçımız onların iyiliklerini istiyor? "Direktör ile kızını serbest bırakacağım," dedi komiser. "Doğal olarak siyasi açıdan zekice bir hareket bu. Aslına bakarsan siyasi olarak kaçınılmaz bir hareket. Onları vicdansızla yollamayı düşünüyorum. Pilotları olmak ister misin?"
"Beni serbest mi bırakıyorsun?"
"Evet."
"Neden?"
"Gemimi kurtardın, hayatımı da öyle."
"Şahsi minnetinin devlet meseleleriyle ilgili eylemlerine etki edeceğinden şüpheliyim."
Aratap gür bir kahkaha atmaktan son anda kurtuldu. Bu çocuğu sahiden de seviyordu. "O zaman sana başka bir sebep sunayım. Hana karşı düzenlenen devasa bir komplonun izini sürdüğüm sırada tehlikeli bireydin. Ama ortada öyle bir komplo olmadı ve elimizde lidersiz kalan Lingane'li bir hizipten başka bir şey kalmadı. Ortaya çıkınca tehlikeli biri olmaktan çıktın. Aslına bakarsan asıl tehlikeli olan seni ya da Lingane'li esirleri yargılamak olur."
"Mahkemeleri Lingane'de kontrolümüzün kısmen dışında gerçekleşecek. Kaçınılmaz olarak isyan gezegeni denen şu yerden bahsedecekler. Ve her ne kadar ortada öyle bir yer olmasa bile tiran tebaasının yarısı aksine inanacak. Ve ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünecekler. Onlara etraflarında toplanabilecekleri bir fikir, isyan etmek için bir sebep, gelecek için umut vermiş olacağız. Tiran İmparatorluğu bu yüzyıl içerisinde isyanlarla başa çıkmak zorunda kalacak."
"Yani hepimizi serbest mi bırakıyorsun?"
"Tam anlamıyla özgür olmayacaksınız. Çünkü hiçbiriniz tam anlamıyla bize sadık değilsiniz. Lingane'le kendi yöntemlerimizle ilgileneceğiz. Ve yeni otokrat kendisini eskisinden çok daha sıkı bağlarla hanlığa bağlı bulacak. Ortak devlet diye bir şey artık olmayacak. Böylece davaların Lingane'de görülmesine gerek kalmayacak. Hem komploya karışanlar hem de yakaladığımız Lingane'liler Tiran civarındaki gezegenlere sürülecek ve böylece zararsız hale getirilecekler. Sana gelince Nefelos'a dönemeyeceksin. Kahyalık makamını da geri alamayacaksın. Albay Richard'la birlikte Rodya'da kalacaksın."
"Gayet iyi," dedi Byron. "Peki ya Lady Artemisia'nın evliliği?"
"Durdurulmasını mı istiyorsun?"
"Evlenmeyi düşündüğümüzü bilmeni isterim. Bir ara buna engel olabileceğini söylemiştin."
"Bunu söylediğimde bir şey başarmaya çalışıyordum. Neydi şu eski deyiş? Aşığın ve diplomatın yalanında kusur olmaz."
"Ama bir yolu var komiser. Tek yapmanız gereken saray erkanının, güçlü bir üyesinin imparatorluk tebaasının önemli bir ailesiyle kuracağı evliliğin iktidar hırsına işaret edebileceğini hana iletmek. Hırslı bir tiranlı en az hırslı bir Lingane'li kadar bir halk isyanı başlatabilir pekala."
Aratap bu kez kahkahasına engel olamadı. "Bizden biri gibi düşünüyorsun ama bu işe yaramaz. Tavsiyemi duymak ister misin?" Nedir?
Kızla hemen evlen. Şu şartlar altında bunu geri almak çok zor olur. Pohang'a başka bir kadın buluruz.
Byron tereddüt etti, ardından tokalaşmak üzere bir elini komisere uzattı.
Teşekkürler efendim.
Aratap kendisine uzatılan eli kabul etti. Zaten Pohang'ı hiç sevmem. Yine de unutmaman gereken bir şey var. Hırslarının seni yanlış yönlendirmesine izin verme. Direktörün kızıyla evlensen bile asla bir direktör olamazsın. İstediğimiz tipte biri değilsin.
Aratap vicdansızın vize ekranda giderek küçülmesini izledi. Verdiği karardan memnundu. Delikanlı serbestti. Tiran'a çoktan uzay altı telsiz vasıtasıyla bir mesaj yollanmıştı bile. Binbaşı Andros'un sinirden felç geçireceğine hiç şüphesi yoktu. Ayrıca saraydakilerden bazıları komiserin görevden alınmasını talep edecekti muhakkak. Gerekirse Tiran'a dönebilirdi. Bir şekilde Han'ı görür ve kendisini dinlemesini sağlardı. Kralların kralı bütün yaşananları göz önüne aldığında başka bir yol izlemenin mümkün olmayacağını görürdü. Böylece Aratap da tüm düşmanlarını bertaraf etmiş olurdu. Vicdansız artık sadece parlak bir noktadan ibaretti ve Nebula'dan çıkarken etrafını saran yıldızlardan güçlükle ayırt edilebiliyordu. Ritzet Tiran sancak gemisinin vize ekranda giderek küçülmesini izledi.
Herif bizi sahiden de serbest bıraktı. Biliyor musunuz, eğer bütün Tiranlılar onun gibi olsaydı gözümü kırpmadan onların filosuna katılırdım. Bu beni biraz üzüyor. Tiranlıların ne tarz insanlar olduğuna dair kesin yargılarım vardı. Ama Aratap buna hiç uymuyor. Söylediklerimizi duyabiliyor mudur sizce?
Byron gemiyi otomatik pilota aktarıp koltuğunu ona doğru çevirdi.
Hayır, tabii ki duyamıyor. Daha önce yaptığı gibi bizi hiper uzayda takip edebilir. Fakat üzerimize casus ışını yollayabileceğini sanmıyorum.
Hatırlarsan bizi yakaladığı sırada hakkımızda tüm bildikleri dördüncü gezegende konuştuklarımız da sınırlıydı. Daha fazlasını bilmiyordu.
Artemisia pilot kabinine girip bir parmağını dudaklarına bastırdı.
Gürültü etmeyin dedi. Babam sonunda uykuya dalabildi. Rodya'ya ulaşmamız çok sürmez değil mi Byron?
Tek bir sıçramayla varabiliriz Arta. Aratap hesaplamaları bizim için yaptırttı.
Ellerimi yıkamam lazım dedi Ritzet.
Adam kabinden çıkarken iki sevgili gözleriyle onu takip etti. Ardından birbirlerine sarıldılar. Delikanlı onu önce alnından sonra gözlerinden kibarca öptü. Sonra da ona daha da sıkı sarılarak dudaklarını buldu. Uzun süren, insanı soluksuz bırakan türden bir öpüşmeydi bu.
Seni çok seviyorum dedi Arta.
Ben de seni tarif edebileceğimden daha çok seviyorum.
Bunu takip eden sohbetleri sıradan ama oldukça keyifliydi.
Baban gezegene iniş yapmadan önce bizi evlendirecek mi diye sordu Byron sonunda.
Artemisia kaşlarını hafifçe çattı. Ona güvertede hiç tiranlı olmadığından hem bu geminin kaptanı hem de direktör olduğunu açıklamaya çalıştım ama bilemiyorum. Çok üzgün görünüyor, hiç kendinde değil. Biraz dinlensin, sonra yine denerim.
Byron hafifçe güldü. Endişelenme, onu ikna ederiz.
Ritzet geri dönerken ayaklarıyla mümkün olabildiğince çok ses çıkardı.
Keşke hala bir römorkumuz olsaydı. Bu gemide derin bir nefes alabilecek kadar bile yer yok.
Birkaç saat içinde Rodya'da oluruz dedi delikanlı. Birazdan sıçrayacağız.
Biliyorum. Adam kaşlarını çattı. Ve ölene kadar Rodya'da kalacağız. Şikayet ettiğim falan yok. Hala hayatta olduğum için memnunum. Ama ne açıdan bakarsan bak, aptalca bir son.
Henüz hiçbir şey sona ermedi dedi Byron usulca.
Ritzet ona baktı.
Her şeye baştan başlayabileceğimizi mi söylemek istiyorsun?
Hayır, zannetmiyorum. Belki sen yapabilirsin fakat ben yokum. Bu iş için çok yaşlandım ve uğruna savaşacağım bir şey kalmadı. Lingane hizaya sokulacak ve oraya bir daha asla göremeyeceğim. Sanırım beni en çok rahatsız eden şey de bu. Orada doğup büyüdüm ve bütün hayatımı o gezegende geçirdim. Başka bir yerde yarım kalırım. Sen gençsin, ne felosu unutursun.
Ana gezegenlerimizin dışında da hayat var Tedor. Geçmiş yüzyıllarda yaptığımız en büyük hatalardan biri bu gerçeği fark edemememizdi. Bütün gezegenler bizim ana gezegenimiz.
Belki, belki. Eğer bir isyan gezegeni olsaydı öyle olabilirdi.
İsyan gezegeni zaten var, Tedor.
Bu tarz şakalar için havamda değilim, Byron, dedi adam sertçe.
Yalan söylemiyorum. Öyle bir gezegen gerçekten de var ve yerini biliyorum. Bunu haftalar önce de bilebilirdim. Ekibimizin diğer üyeleri de öyle. Tüm gerçekler gözümüzün önünde duruyor. Bir süredir zihnimin kapısını çalıyor ama bir türlü içeri girmeyi başaramıyorlardı. Ta ki uğradığımız dördüncü gezegende seninle birlikte John T'yi yendiğimiz ana dek. Beşinci gezegeni onun yardımı olmadan asla bulamayacağımızı söylediğini hatırlıyor musun? Söylediklerini anımsıyor musun?
Tam olarak mı? Hayır.
Galiba ben hatırlıyorum. Şöyle demişti. Yıldız başına ortalama 70 ışık yılı küp düşüyor. Deneme yanılma yöntemine başvurarak orayı bensiz bulmaya kalkışırsanız herhangi bir yıldıza rastlama olasılığınız 250 katrilyonda bir demektir. Herhangi bir yıldıza. Sanırım gerçeği o anda kavradım. Jetonun düştüğünü kafamın içinde duyabiliyordum.
Ben hiçbir şey duymuyorum. Sanırım biraz açıklaman gerekecek.
Ne demek istediğini anlayamıyorum, Byron, dedi Artemisia.
Gilbert'ın da bu olasılıkları aşması gerektiğini göremiyor musunuz, diye sordu delikanlı. Hikayesini siz de hatırlıyorsunuz. Gemisine bir meteor çarpıyor, yönünü değiştiriyor ve bir dizi sıçramanın ardından kendisini bir güneş sisteminin içinde buluyor. Böyle bir şey ancak bir dizi inanılamayacak kadar imkansız tesadüf sonucunda gerçekleşir.
O zaman tüm bunlar sahiden de deli saçması demektir ve isyan gezegeni diye bir yer de yoktur.
Tabii eğer bir güneş sistemine denk gelmesini daha inanılır kılan bir şart yoksa ve öyle bir şart var, hatta öyle bir koşul dizisi var ki ama sadece bir tane, bir sisteme denk gelmemesi kaçınılmaz olurdu.
Yani?
Otokratın yürüttüğü mantığı düşünün. Gilbert'ın gemisinin motorları zarar görmemişti. Dolayısıyla hiperatomikler de. Başka bir deyişle sıçramaların uzunluğu değişmemişti. Sadece yönleri değişmiş ve böylece Nebula'nın engin boşluğundaki 5 yıldızdan birine denk gelmişti. Nereden bakarsanız bakın böyle bir şey olanaksız. Peki sence ne oldu?
Ne olacak? Geminin ne gücünde ne de yönünde bir değişiklik yaşandı. Yönünün değiştiğini farz etmek için geçerli bir sebebimiz yok. Bu sadece bir tahmindi. Ya gemi sadece asıl rotasını takip ettiyse? Bir güneş sistemini hedef almıştı. Dolayısıyla da bir güneş sistemine vardı. Olasılıklar işin içine hiç girmedi.
Ya ama geminin hedef aldığı sistem?
Rodya'nın bulunduğu güneş sistemiydi. Yani Rodya'ya gitti. Bunda anlaşılmayacak ne var?
Ama o zaman isyan gezegeni vatanımda demektir. Bu imkansız.
Neden imkansızmış? Asiler Rodya sisteminde bir yerlerde. Bir şeyi saklamanın iki yolu vardır. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere koyabilirsiniz. Örneğin atbaşı nebulasına. Ya da kimsenin aramayı düşünemeyeceği bir yere. Gözlerinin tam önüne koyarsınız.
İsyan gezegenine indikten sonra Gilbert'ın başından geçenleri bir düşünsenize. Sağ salim bir şekilde Rodya'ya geri yollandı. Bunu Tiranlılar gemiyi aramaya kalkışıp gezegene tehlikeli bir biçimde yaklaşırlar diye yaptıklarını düşünmüştü.
İyi ama o zaman onu neden hayatta bıraksınlar ki? Gemi geri döndüğünde Gilbert da ölü bulunsaydı hem amaçlarına yine ulaşmış olur hem de Gil'in konuşmasına engel olurlardı. Ki Gilbert sonunda gördüklerini başkalarına da anlattı.
Bu da isyan gezegeninin Rodya sisteminde olduğunu gösteren bir başka etmen. Zira o bir Hinriyattı. Hayatına Rodya'dan başka nerede böylesine bir hürmet gösterilir ki?
Artemisia'nın elleri düzensiz bir şekilde kasılmaya başladı. Eğer bu söylediklerin doğruysa babam büyük bir tehlikede demektir.
20 yıldır öyle zaten, dedi Byron. Ama düşündüğün şekilde değil. Gilbert bir keresinde bana hevesine düşkün ve işe yaramaz biriymiş gibi numara yapmanın ne kadar zor bir şey olduğundan, arkadaşlarının yanında veya tek başınayken bile bunu sürdürmek zorunda kaldığından bahsetmişti. Aslında zavallı dostumuz daha çok kendini acındırıyordu elbette. Çünkü böyle bir zorluğu ciddi anlamda yaşamadı. Senin yanındayken gerçek kişiliğini kolaylıkla sergileyebiliyordu Arta. Aynı şeyi otokratın karşısındayken de yaptı.
Hatta tanışalı çok olmamasına rağmen gerçek yüzünü bana da gösterme gereği duydu. Ama gerçekten önemli bir durum söz konusu olduğunda sanırım böyle bir yaşam sürmek mümkün. Bir adam öz kızına dahi yalan söyleyerek Tiranlıların eksiksiz güvenini kazanmak için onun korkunç bir adamla evlenmesine göz yumarak yarı deli gibi biri görünerek yaşayabilir. Artemisia boğuk bir sesle araya girdi. Bunu gerçekten kastediyor olamazsın. Başka bir mantıklı açıklaması yok Arta. Baban 20 yıldır direktörlük yapıyor. Rodya tüm bu süre zarfında Tiranlıların bahşettiği sınırlarını durmadan güçlendirdi. Çünkü hanlık onun güvenilir biri olduğunu düşünüyor. Henrik herkesin gözünde son derece zararsız olduğundan 20 yıldır rahatça bir isyan tertip ediyor.
Söylediklerin yalnızca bir tahminden ibaret Byron dedi Richard ve bu tür tahminler en az daha öncekiler kadar tehlikeli.
Bu seferki tahmin değil dedi delikanlı. Son konuşmamızda Jonty'ye babama ihanet eden hainin direktör değil kendisi olduğunu çünkü babamın Henrik gibi birine sır verecek kadar aptal olmadığını söylemiştim. Ama babamın yaptığı şey tam olarak buydu ve bunu o zaman da biliyordum. Gilbert, Jonty'nin komplodaki rolünü babamla Henrik arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olarak öğrenmişti. Bu bilgiyi başka şekilde elde etmesi imkansız. Öte yandan her madalyonun iki yüzü vardır. Babamın Jonty için çalıştığını ve direktörü kendi saflarına katmaya çalıştığını düşündük. Peki ama ya aslında direktör için çalışan bir casussa ve Jonty'nin organizasyondaki asıl rolü isyan gezegeninin 20 yıllık dikkatli planlamalarının Lingay'nin zamansız bir hamlesiyle mahvedilmesini engellemekse? Gilbert motorlara kısa devre yaptırdığında Aratap'ın gemisini kurtarmak için neden bu kadar çabaladım sanıyorsunuz? Bunu kendim için yapmadım. O sıralarda Aratap'ın hiçbir koşul altında beni serbest bırakacağını düşünmüyordum. Senin için de yapmadım Arta. Direktörü kurtarmak için yaptım. Aramızdaki en önemli kişi o. Zavallı Gilbert bunu anlayamadı. Richard başını iki yana salladı. Üzgünüm ama tüm bunlara inanmam çok zor. Odada yeni bir ses duyuldu.
İnansanız iyi olur çünkü hepsi doğru.
Direktör kapının hemen önünde duruyor, hüzünlü bakışlarla onları süzüyordu. Sesi değişmişti sanki, net ve kendinden emin çıkıyordu. Artemisia ona doğru koşturdu.
''Baba, Byron diyor ki...''
''Ne dediğini duydum. Elinin kibar hareketleriyle kızının saçlarını uzun uzadıya okşadı. ''Hepsi doğru ve bunu saklamak için bir tiranlıyla evlenmene bile göz yumacaktım.''
Genç kız neredeyse utangaç bir tavırla geri çekildi.
''Sesin kulağa çok farklı geliyor sanki.''
''Sanki baban değilmişim gibi.'' dedi adam üzgünce. ''Uzun sürmeyecek Arta. Rodya'ya döndüğümüzde her zaman tanıdığın adam olmaya geri döneceğim. Bunu kabullenmek zorundasın.''
Teni genellikle kızıla çalan Richard, beti benzi atmış bir suratlı adama bakıyordu. Byron ise nefesini tutmuştu.
''Buraya gel Byron.'' dedi Henrik.
Bir elini delikanlının omzuna koydu.
''Bir süre önce hayatını feda etmeye hazırdım delikanlı. Aynı şey gelecekte yine olabilir. Belirli bir güne kadar ikinizi de koruyamam. Rolümün dışına çıkmam mümkün değil, beni anlıyor musunuz?''
İkisi de başlarını olumlu anlamda salladı.
''Ne yazık ki'' diye devam etti Henrik, ''olan oldu. 20 yıl önce bugünkü kadar katılaşmamıştım. Gilbert'ı öldürmelerini emretmem gerekirdi fakat yapamadım. Ve bu yüzden isyan gezegeninin varlığı ve benim de onun lideri olduğum artık biliniyor.''
''Bunu sadece biz biliyoruz.'' dedi Byron.
Henrik acı acı gülümsedi. ''Genç olduğun için öyle sanıyorsun. Aratap'ın senin kadar akıllı olmadığını mı düşünüyorsun? İsyan gezegeninin yerini ve liderini tespit etmeni sağlayan bilgiler onda da var. Ve mantık yürütme konusunda o da en az senin kadar yetenekli. Daha yaşlı olması onu yalnızca daha dikkatli kılıyor. Ve ciddi sorumlulukları var, emin olmak zorunda.''
''Seni sadece duygusal sebeplerden ötürü mü serbest bıraktığını sanıyorsun?''
''Hayır, daha önce neden bıraktıysa şimdi de o yüzden bıraktı. Beni yakalayabilmek için.'' Byron'ın yüzü soldu.
''O zaman Rodya'yı terk mi etmeliyim?'' ''Hayır, bu çok vahim bir hareket olur. Gezegeni terk etmek için mantıklı bir sebebin yok, gerçek dışında. Benimle kalırsan muallakta kalmaya devam ederler. Planlarım neredeyse tamamlandı. Aşağı yukarı bir yıl kaldı.
Ama bilmediğiniz bazı gerçekler var direktör. Örneğin şu belge meselesi.
Babanın aradığı belge mi?
Evet.
Baban bilmesi gereken her şeyi bilmiyor da evlat. Bu bilgilerin herkes tarafından bilinmesi güvenli değil. Eski kahya belgenin varlığını kütüphanemdeki belgelerden yola çıkarak tek başına öğrendi. Hakkını vermem lazım. Önemini hemen kavradı. Ama eğer bana danışsaydı o belgenin artık dünyada olmadığını babana söylerdim.
Aynen öyle efendim. Tiranların elinde olduğuna eminim.
Ama değil, belge bende. Onu 20 yıldır saklıyorum. İsyan gezegenini kurmama neden olan ve Tiranlıları yendiğimiz takdirde kazandıklarımızı elimizde tutabileceğimi inanmamı sağlayan şey de zaten o.
O zaman o bir silah.
Hem de galaksideki en güçlü silah. Hem Tiranlıları hem de bizi yok edecek fakat Nebula krallıklarını kurtaracak. Tiranlıları o olmadan da yenebiliriz belki. Ancak tek yaptığımız feodal bir despotluğun yerine yenisini getirmek olur. Ve Tiranlıları yıkmak için nasıl komplolar kuruluyorsa bize karşı da öyle komplolar kurulur. Bizim de onların da demode siyasi sistemler çöplüğüne atılmamız gerek. Tıpkı bir zamanlar dünyada olduğu gibi. Yetişkinliğe adım atma vaktimiz geldi çattı ve bunun için yeni bir tür hükümet gerekecek. Galakside daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yönetim şekli. Ne hanlar, ne otokratlar, ne direktörler, ne de kahyalar olacak.
Uzay aşkına diye kükredi Ritzet aniden. Ne olacak peki?
Halk.
Halk mı? İyi de onlar bizi nasıl yönetebilir ki? Kararların alınabilmesi için yetkili biri olmak zorunda.
Bir yolu var. Elimdeki belge bir gezegenin küçük bir bölümü için hazırlanmış fakat genişletilip bütün galaksiye uyarlanabilir.
Direktör gülümsedi. Şimdi gelin bakalım çocuklar, artık nikahınızı kıyabilirim. Bu saatten sonra pek bir zararı olmaz. Byron genç kızın elini sıkıca tuttu. Artemisia da ona gülümsedi. Vicdansız daha önceden hesaplanan sıçramasını gerçekleştirirken içlerinde tuhaf bir sancı hissettiler.
''Başlamadan önce efendim,'' dedi Byron, ''az önce sözünü ettiğiniz şu belgeden biraz daha bahsedebilir misiniz? Böylece merakımı gidermiş olurum ve artadan başka bir şey düşünmek zorunda kalmam.''
''Anlatsan iyi olur baba, dalgın bir damada katlanamam,'' dedi genç kız gülerek.
Henrik gülümsedi. ''Evrakta yazanları ezbere biliyorum, dinleyin.''
Böylece Rodya güneşi vizi ekranda parlarken Henrik biri hariç galaksideki tüm gezegenlerden daha yaşlı, çok daha yaşlı olan o kelimeleri tekrar etti.
Biz Birleşik Devletler halkı olarak hem kendimiz hem de gelecek kuşaklar için daha kusursuz bir birlik oluşturmak, adaleti sağlamak, ülke içerisinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek, genel refahı arttırmak ve özgürlüğün nimetlerini korumak için bu anayasayı tesis ve takdir ediyoruz.
Dipnot, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın giriş bölümü.
Son söz.
Toz gibi yıldızlar ilk kez 1950 yılında yazılıp yayımlandı. O zamanlar gezegenlerin atmosferleri hakkında şimdiki kadar çok şey bilmiyorduk. 17. bölümde nitrojen ve oksijen içeren fakat karbondioksit yoksunu olan ölü bir gezegenden bahsediyorum. Üzerinde yaşam bulunmayan D tipi yani dünya benzeri küçük ve kayalık olan ve güneşine nispeten daha yakın bir konumda bulunan bir gezegenin bir atmosferi varsa nitrojen ve karbondioksit içereceği fakat oksijeninin bulunmayacağı bugün açıkça görülüyor. Kitabın büyük bir bölümünü baştan yazmadan 17. bölümü uygun bir biçimde değiştirmem mümkün değil. O yüzden bu hususta bir gözünüzü kapamanızı ve kitabın keyfine varmanızı, tabii eğer keyif alıyorsanız, rica ediyorum. Isaac Asimov, Kasım 1982. Kitabın sonu. 14 Eylül 2020. Sayfa 264.